Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1403, Hicri Kameri 16 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, halkçı ekonomi, haft evreng ve mezardan kartpostallar podcastini dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cumhuriyeti Ayetullah Hatemi, Amerika ve Siyonistlerin sonunun Firavun'un sonu gibi olacağını belirtti. Amerika Başkanı Trump, cumartesi öğlen saat 12'de Gazze'de ne olacağını bilmiyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Gazze planının küresel barış için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Mısır, Filistin halkının bağımsız bir devlete sahip olma hakkını vurguladı. Yemen, Trump'ın Gazze yönelik tehditlerine karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu. Ve İran ve Rusya, Batı Asya'daki son gelişmeler özellikle Suriye hakkında istişarelerde bulundu. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, Amerika ve Siyonistlerin sonunun Firavun'un sonu gibi olacağını belirtti. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, hutbelerinin bir bölümünde Trump'ın son açıklamalarına tepki göstererek Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı bu açıklamalara iyi bir cevap verdi. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik maksimum baskı uygulama konusu bugün ve dünle ilgili bir konu değil. 45 yıldır onlar maksimum baskı uyguluyorlar ve şimdiye kadar hiçbir şey başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Bu maksimum baskı İran halkını maksimum nefretini beraberinde getiriyor dedi. Ayetullah Hatemi, Trump İran'ı dünyadaki teröristlerin destekçisi ve Hamas'ın destekçisi olarak görürken Amerikalılar dünyanın en büyük teröristleridir. Onlar General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendisi şehit ettiler ve 15 ay boyunca Gazze halkının üzerine bomba yağdırdılar. Eğer buna terörizm denilmiyorsa o zaman terörizm nedir? Hizbullah terörizme karşı olan ve sizin gibi teröristlerle mücadele eden bir harekettir. Hamas ve Yemen'deki Husiler terörist değillerdir. Onlar sizin yetiştirdiğiniz terörizme karşı mücadele etmektedirler ifadesini kullandı.
Amerika Başkanı eğer onun elinde olsaydı Gazze'ye karşı sert bir tutum alacağını söylüyor. İstanbul'un haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump Cuma akşamı yaptığı açıklamada eğer onun elinde olsaydı Gazze'ye karşı çok sert bir tutum alacağını söyledi. Ancak Trump nihai kararın Siyonist rejime bağlı olduğuna da dikkat çekti. Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Gazze hakkında şunları söyledi. Cumartesi öğlen saat 12'de ne olacağını bilmiyorum. Eğer benim elimde olsaydı çok sert bir tutum alırdım. İsrail'e ne yapmayı planladığını size söyleyemem. El Cezire'nin haberine göre Trump ayrıca Gazze rehinelere çok kötü davrandı. Affedersiniz, Hamas rehinelere çok kötü davrandı. Bence Hamas hepsini serbest bırakmalı iddiasında bulundu. Daha önce Trump, Hamas cumartesi öğlene kadar tüm esirleri serbest bırakmazsa cehennemi yaşatacağını iddia etmişti. Ancak Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının şartlarına uygun olarak bugün cumartesi günü 3 İsrailli esiri serbest bırakacağını açıkladı. Anlaşmaya göre bu 3 esirin serbest bırakılması karşılığında Siyonist rejimin hapishanelerinden 369 Filistinli esir serbest bırakılacaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanı, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden itme planının küresel barış için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Parsudey'in İrib'den verdiği habere göre Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Nara TV kanalına verdiği röportajda Trump'ın Gazze şeridini kontrol altına alma ve 2 milyondan fazla Filistinliyi bu bölgeden çıkarma planı hakkında konuştu. Erdoğan, bu planın İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu gibi bir katil ve onun tehditleriyle birlikte uygulanması küresel barış için büyük bir tehdittir dedi. Erdoğan, mevcut koşullarda hiç kimsenin Gazze'yi Filistinlilerden ve bölge sakinlerinden alamayacağını belirterek böyle bir girişimin her şeyden önce uluslararası barışa yönelik tamamen farklı bir tehdit olduğunu ekledi. Trump'ın dünyadaki birçok ülke için bir meydan okuma düzeyinde olan açıklamalarını uygun bulmadığını ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı, umarım bu tür hatalar en kısa sürede düzeltilir ve Amerika bu hatalardan hızla vazgeçer. Böylece küresel barış sağlanır diye konuştu. Amerika Başkanı Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu ile işbirliği içinde bu yılın 4 Şubat'ında Gazze şeridinin tamamen boşaltılmasını ve sakinlerinin Mısır ve Ürdün gibi komşu Arap ülkelerine yerleştirilmesini talep etmiş ve Amerika'nın Gazze şeridi üzerinde hakimiyet kurmasını istemişti.
350 Yahudi haham Donald Trump'a hitaben bir mektup imzalayarak Filistinlilerin Gazze şeridinden çıkarılmasına yönelik planına karşı çıktı. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre bu 350 Yahudi haham mektupta Amerika Başkanı Donald Trump'ın planını bölgede etnik temizlik amaçlı bir plan olarak nitelendirdi. Amerika Başkanı Donald Trump sunduğu bir planla Mısır ve Ürdün'den Filistin halkını kabul etmelerini ve yerleştirmelerini talep etti. Trump ayrıca buyurgan bir üslupla Mısır ve Ürdün liderlerinden bu planın uygulanması için gerekli işbirliğini yapmalarını istedi. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Ürdün, Mısır, Almanya ve birçok diğer ülke, Amerika Başkanı'nın Gazze şeridindeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik düşüncesiz ve ırkçı planına karşı çıktı.
Arap Parlamentosu Başkanı, bu kurumun Arap ülkeleri ve Mısır'ın Gazze şeridini yeniden İnşa etme yönündeki tutumunu desteklediğini ve Amerika Başkanlığı'nın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planına karşı kesin bir şekilde karşı çıktığını vurguladı. Fars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Yemahi yayımladığı bir bildiride özellikle Filistinlilerin topraklarına bağlılık ve direnişin ardından Gazze'nin en kısa sürede kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilmesini ve Filistinlilerin kendi topraklarında kalmalarını garanti altına alacak şekilde planların uygulanmasını vurguladı. Arap Parlamentosu Başkanı ayrıca Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin ve aşamalarının tam olarak uygulanmasının ve insani yardımların bölgenin tamamına ulaştırılmasını sağlamak için ateşkesin devam etmesinin gerekliliğine değinerek Gazze Şeridi'ni bölme yönündeki her türlü çabayı reddetti. El-Yemahi ayrıca Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin gerekli olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu ve özgür dünya milletlerini Filistinlilere yardım etmeye çağırarak Filistinlilerin değiştirilemez haklarını ve onların topraklarından çıkarılmasına karşı çıkılmasını vurguladı.
Mısır Başbakanı, Mısır'ın Filistin halkının yanında olduğunu ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyledi. Parsudey'in İrna'ya dayandırdığı habere göre Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinliğinin Mısır ve Ürdün gibi komşu Arap ülkelerine zorla yerleştirmesine yönelik planını eleştirerek, Mısır'ın Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına tamamen karşı olduğu yönündeki tutumunun değişmez olduğunu vurguladı. Madbuli, Mısır'ın Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Mısır'ın Filistin'in durumunu değerlendirmek için acil bir Arap konferansına ev sahipliği yapacağını ifade etti. Mısır Başbakanı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve bölge sakinlerinin sorunlarını ve acılarını hafifletmek için yoğun çabalarını sürdüreceklerini ekledi. Trump, Siyonist rejim ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze şeridindeki yaşam koşullarının yokluğunu bahane göstererek Mısır ve Ürdün'den Filistinlilere yerleşim imkanı sağlamalarını istedi. Amerika Başkanı'nın bu açıklamaların ardından dünyanın birçok ülkesi özellikle Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn gibi İslam ülkeleri bu plana karşı olduklarını bir bildiriyle açıkladı.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Trump'ın Gazze'ye yönelik tehdidinin uygulanması durumunda tam hazırlık içinde olduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrailli esirlerin cumartesi günü serbest bırakılmaması durumunda Gazze'nin kapıları cehenneme açılacak diyerek Filistinlileri tehdit etti. Fars Today'in isnadan verdiği habere göre Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşad, Amerika'nın askeri müdahalesi ve Trump'ın Gazze'ye yönelik tehdidi durumunda ülkenin silahlı kuvvetlerinin tam hazırlık içinde olduğunu söyledi. Bu bağlamda Seyyid Abdülmelik El-Husi, Amerika ve İsrail'in tehditlerine dayanarak cumartesi günü Gazze şeridine yönelik saldırıya geçmeleri durumunda koşulların hızla onlar için askeri bir hal alacağını vurguladı. Daha önce Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, Siyonist rejimin ateşkes şartlarına uymaması nedeniyle İsrailli esirlerin teslimini askıya aldığını belirtmişti. El-Husi, İsrail rejimi ve Amerika düşmanlığı aynı anda hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceklerini ve anlaşmanın uygulanmasını yakından takip ettiklerini belirterek Trump'ın tehditlerinin gerçekleşmesi durumunda askeri müdahale için tüm silahlı kuvvetleri en üst düzeyde hazırlığa çağırdı.
Yerinden edilmiş Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı ANROVA, Amerika Başkanı'nın Gazze planına karşı olduğunu açıkladı ve Birleşmiş Milletler'in zorla yerinden etme planını kabul etmediğini vurguladı. Parsudey'in İsna'ya dayandırdığı habere göre ANROVA İletişim Direktörü Juliet Tuma, Birleşmiş Milletler'in yaklaşımının tamamen net olduğunu ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kabul etme imkanı olmadığını söyledi. Tuma, Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na verdiği röportajda Filistin halkının durumuna ve Gazze'deki insani krize değinerek, Gazze'nin yeniden inşası ve ekonomiyi canlandırmak için planlar oluşturma ve bu bölgede konutların onarma imkanı var, dedi. ANROVA İletişim Direktörü, uluslararası toplumu, Gazze sakinlerine bölgelerini yeniden inşa etmeleri için ciddi çabalar göstermeye çağırdı. Amerika Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Filistinlilerin Gazze şeridini terk etmekten başka seçeneklerin olmadığını ve Mısır ile Ürdün'ün muhalefetlerine rağmen Filistinlileri kabul edeceğini ve diğer ülkelerin de onları kabul edeceğini iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Cuma günü Moskova'ya yaptığı bir ziyarette Rusya Federasyonu Başkanlığı'nın Batı Asya ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. İran'ın haberine göre bu ikili görüşmede Muhammed Rıza, Rauf Şeybani ve Rus yetkililer Batı Asya bölgesindeki son gelişmeleri özellikle Suriye'yi ele alarak istişarelerde bulundu. Taraflar bu görüşmede Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygı ve sarsılmaz bağlılıklarını vurgulayarak söz konusu ilke doğrultusunda Suriye'de istikrarın sağlanması için uluslararası çabaların önemine vurguladı. Taraflar ayrıca Suriye'nin iç meselesinin tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla kapsayıcı diyaloglar yoluyla Suriyeli taraflarca çözülmesi gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika hükümetinin göçmenleri ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz ve aşağılayıcı davranışını haksız ve insan hakları normlarına aykırı bulduğunu belirterek kınadı. İran'ın haberine göre İsmail Bekai, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada göçmenlere yönelik uluslararası normlara uyulmasının önemine değinerek İran vatandaşlarına yönelik sert ve insanlık dışı muameleyi kabul edilemez buldu ve Dışişleri Bakanlığı'nın yasal görevleri doğrultusunda İran vatandaşlarının haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını vurguladı. Bu kapsamda Washington'daki İran Çıkarlarını Koruma Ofisi ve Güney Amerika'daki diğer diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine Amerika'nın sınır dışı edilen vatandaşlara her türlü yardımı sağlamaları için gerekli talimatların iletildiğini belirtti. İran tüm İranlıların vatanıdır ve vatandaşlarımız özgürce vatanlarına dönebilir ve seyahat edebilir diyen Bekai, Dışişleri Bakanlığı'nın bu süreci kolaylaştırmaya ve bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai kentindeki bir kömür madeni yakınında gerçekleştirilen ve çok sayıda masum işçinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı. Mirhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın terörizmi nerede yaşanırsa yaşansın her türüne kınama konusundaki ilkeli tutumunu vurgulayan Bekai, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında Mart ayında yayımlanması planlanan raporun muhtemelen gecikmeli olarak sunulacağını açıkladı. Muhabirimizin haberine göre Rafael Grossi, Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki kapsamlı raporun Mart ayından sonra yayımlanacağını belirtti. Grossi bu gecikmenin nedeninin raporun şimdiye kadar yayımlanan raporlara kıyasla fazla bir değer katmaması olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, İslam devriminin zafer yıl dönümü dolayısıyla Malezya'da bir grup seçkin İranlı bilim insanı onurlandırıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Behman 1403, Hicri Kameri 16 Şaban 1446 ve Miladi 15 Şubat 2025 Cumartesi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behman 1357 tarihinde Pehlevi rejiminin bazı liderleri yargılandıktan sonra İran halkına karşı işledikleri cinayet ve hıyanet suçlarından dolayı idam edildiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, rahmetli İmam Hümeyni'nin emriyle İslam Devrimi Mahkemesi kuruldu ve bu mahkemede Şah'a bağlı satılmış unsurlar olan Şah'ın Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı, Savak Başkanı Nimetullah Nasiri ve Şah dönemindeki Başbakanı Emir Abbas Hüveyda işledikleri suçlardan dolayı yargılanıp idam edildiler. ...71 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Behmen 1332 tarihinde İranlı filozof ve fakih Şeyh Abdülhüseyin Reşti vefat etti. Ayetullah Şeyh Abdülhüseyin bin İsa Reşti Hicri Şemsi 1253 yılında Kerbela'da doğdu. Çocukluğunda babasıyla birlikte Reşt'e gitti ve ilkokul ve liseyi bu şehirde okudu. Daha sonra 20 yaşındayken Tahran'a giderek Şeyh Muhammed Hasan Aştiyani, Şeyh Ali Nuri, Seyyid Şahabettin Tebrizi Şirazi, Mirza Ebul Hasan Celva gibi büyük alimler nezdinde dersler öğrendi. Ayetullah Reşti Tahran'da 10 yıl kaldıktan sonra Necef-i Eşref'e giderek dönemin hocaları olan Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani, Şeyh-i Şeriat İsfahani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi gibi alimlerden fıkıh, usul, hadis, rical, felsefe ve ahlak bilgisini mükemmelleştirdi ve icraat yapma derecesini elde etti. Kifayetül Usul, El Semerat ve Haşiyetül Efsar bu İranlı filozof tarafından kaleme alındı. ...243 yıl önce, bugün 15 Şubat 1782 tarihinde Fransa ile İngiltere arasındaki deniz savaşı Hint sahillerinde başladı. Bu savaş 7 yıl sürdü ve savaşın başlamasının nedeni iki ülkenin Hindistan üzerinde sulta kurması ve ülkenin yağmalanması ile ilgiliydi. Bu savaş nihayet Fransa'nın lehine bitti ancak bu ülke Hindistan'a geri dönemedi ve İngiltere Hint Yarımadası'nın asıl sömürgecisi olarak bu topraklardaki varlığını sürdürdü. ...164 yıl önce bugün 15 Şubat 1861 tarihinde İngiliz matematikçi Alfred Whitehead dünyaya geldi. Eğitimini bitirdikten sonra felsefe ve matematik alanında İngiltere ve Amerika üniversitelerinde ders veren Alfred Whitehead matematik alanında kitaplar yazdı. Gençliğinde matematiğe daha yatkın olan Whitehead ilerleyen yaşlarında felsefeye yöneldi. Whitehead din adamı bir aileden geldiğinden dünyanın maddi yönünden çok manevi yönüyle ilgileniyordu. Ruh ile madde, tanrı ile dünya, din ile bilim, realizm ile fantezi arasındaki her türlü ikiliğe karşı çıkmış, bu uyumsuz unsurları uzlaştırmak ve uyumlu hale getirmek için büyük çaba harcamıştır. Whitehead tüm dünyanın tutarsız etkileşimlerden oluşan sürekli bir süreç olduğunu söyledi. Aslında nesnelerin görünür çoğalmasında özsel birliği gözlemledi. Whitehead görelilik ilkeleri, mimarinin elindeki din, gerçeklik ve fikirlerin tarihi gibi eserleri bıraktı. ...36 yıl önce bugün 15 Şubat 1989 tarihinde Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar Rus askerinin yanı sıra yaklaşık 1 milyon Afgan hayatını kaybetti, 5 milyon Afgan da ülkesinden göç etmek zorunda kaldı. Sovyetlerin Afganistan topraklarını 1979 yılında işgal etmedeki asıl hedefi Moskova'nın Kabil'deki kukla hükümetinin temellerinin sağlamlaşması ve Sovyetlerin Güney Asya'ya doğru nüfuzunun yayılmasıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Halkçı ekonomi,
yılın sloganı.
Değerli dinleyiciler, Halkçı Ekonomi Yılını Sloganı adlı sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Dünya nüfusunun %39'u denizlere 100 kilometre mesafede ve nüfusu 6 milyondan fazla olan dünya şehirlerinin %60'ı deniz kıyısında veya sahil yakınında bulunmaktadır.
Deniz ekonomisi veya mavi ekonomi, deniz kaynaklarından yararlanılarak gelir elde edilen bir dizi ekonomik faaliyettir. Tarihsel ve sosyal araştırmalar, kıyı bölgelerinin ekonomik açıdan dünyanın en verimli alanlarından biri olduğunu göstermektedir. Halihazırda dünya nüfusunun %39'u denizlere 100 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve nüfusu 6 milyondan fazla olan dünya şehirlerinin %60'ı kıyılarda veya kıyı yakınlarında bulunuyor. Uluslararası istatistiklere göre çoğu ülkede deniz alanının gayri safi milli hasıla içindeki payı %10'un üzerinde olup, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi ve hatta Asya gibi gelişmiş kıyı ülkelerinde bu rakam %50'ye ulaşmaktadır. Dünyadaki deniz ekonomisinin büyüklüğünün yıllık 1000 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
İran sınırlarının yaklaşık %40'ı sularla kaplıdır. 190 bin kilometre karelik deniz alanına sahip, güneyde 4900 kilometre, kuzeyde 890 kilometre kıyı şeridine sahip olan güzel ülkemiz, bir denizcilik ülkesi sayılıyor. İran'ın kuzeyinde ve güneyinde 7 il denize yakın konumdadır. İran, kuzeyden ticaret ve gemi taşımacılığının yapıldığı dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'nin yakınında, ayrıca İran'ın güneyinde yer almakta. Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı yer almakta olup, başta petrol olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine yapılan mal ihracatının önemli bir kısmı bu uluslararası su yolu üzerinden yapılmaktadır.
Ne yazık ki bu büyük nimete rağmen her biri doğru yatırımla ekonominin parametrelerini hızlandırabilecek ve üretimde sıçramaya yol açabilecek İran'ın denizcilik kapasitesinin şu ana kadar küçük bir kısmı ülke ekonomisinde kullanılmış durumda. Geçtiğimiz yıl İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, deniz odaklı kalkınmanın genel politikalarını hükümete aktarırken, deniz ekonomisinin öneminden bahsetmiş ve İran'ın ayrıcalıklı coğrafi konumuna işaret ederek, İran'ın iki denizi ve binlerce kilometrelik kumsallara sahip olması ve ayrıca dünya üzerinde bulunan adalar ve birçok kapasiteye sahip olması, kıyı, açık deniz, deniz ve okyanuslardaki etkin varlığını, ülkenin kalkınmasının itici gücü ve eksini olarak görmüşlerdir. İslam İnkılabı lideri, açık denizlerin ve okyanusların zengin rezerv ve kaynaklarının kullanılmasını ilahi bir hediye, bilim ve teknolojinin gelişmesinin temeli, iş ve zenginliğin artması, yaşamsal ihtiyaçların karşılanması ve otorite üretilmesi ve medeniyet için uygun bir platform olarak değerlendirdi.
Deniz taşımacılığı, yenilenebilir enerjiler, deniz biyoteknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık, biyometeoroloji, madencilik, deniz turizmi ve benzeri ekonomik açıdan karlı ve istihdam yaratan endüstrilerdir ve bunların her birinde hareketlilik, üretim sıçrama sağlamak için insanların katılımıyla uygun bir temel oluşturabilir. Örneğin denizcilik ekonomisinin çok çeşitli basit ve uzmanlaşmış emek gerektiren üretken sektörlerinden biri de gemi inşa etme sanayisidir. İran gemi inşa endüstrisinin bu alanında İran gemi inşa ve kıyı aşırı endüstrisi kompleksi, İran Deniz Sanayi Şirketi, Arundan Tersanesi, Şehit Dervişi Kompleksi, Şehit Julai Kompleksi, İlka Tersanesi, Behraman Tersanesi gemi üretimi ve inşasında kabul edilebilir bir performans sergilemeyi başardı. Yapılan çalışmalara örneklerden biri de Aframax petrol tankerlerinin inşasıdır. Geçtiğimiz yıl Venezuela ile imzaladığı sözleşmelerden birinin yürürlüğe girmesinin ardından Sadra şirketi, yani İran Deniz Sanayi Şirketi, 90 bin tonluk Aframax petrol tankerini Venezuela hükümetine devretti. Bu tankerin inşasında 328 kilometre kaynak, 56 kilometre borulama ve 125 kilometre kablo döşemesi yapılmış olup, bu durum İran gemi inşa sanayisinde çalışan insan gücünün beceri ve verimliliğini göstermektedir. Gemi inşa sanayisinin bir kümelenme gibi hareket ettiğini ve diğer sanayileri de beraberinde sürükleyebildiğini belirtmekte fayda var. Gemilerin üretimi ve denize indirilmesiyle birlikte liman operasyonları ve depolama, boşaltma, yükleme, taşıma ve benzeri işler ve diğer ihtiyaçlar oluşur. Ve bunların her biri başka bir ekonomik faaliyetin başlaması için yeni bir pencere sayılır.
Tahran Radyosu.
Kıyıda yaşayan insanların faaliyetleri deniz ekonomisine dayanmaktadır. Denize yakınlığı, harikalarıyla bu güzel yaratılış olgusunun insanların hayatlarını etkilemesine neden olmuştur. Öyle ki geçimlerini doğrudan veya dolaylı olarak denizden sağlıyorlar. Örneğin balıkçılık faaliyetleri, kargo ve yolcu gemilerindeki faaliyetler, hatta giderek ekonomik bir faaliyet haline gelebilen sahil yürüyüşleri bile deniz turizmini oluşturmaktadır. Zira kişi sayısı arttıkça ve plaj kalabalıklaştıkça şarküteri, tekne turu, spor tarzı eğlence gibi yan aktiviteler de kendiliğinden oluşur. Bu hareket sahilde yürüyüş ve su reaksiyon faaliyetiyle başlayıp tekneyle kıyıdan uzak bölgelere gidip ıssız adaları görmeye kadar uzanabiliyor. Bu sayede deniz turizmi sermaye çeken bir denizcilik sektörü olarak insanlara gelir ve istihdam yaratıyor. Bu arada deniz alanlarında yaratılan her doğrudan işin 4 dolaylı iş yaratılmasına yol açtığını belirtmek yerinde olacaktır.
Deniz yosunu çiftçiliği, insanların katılımıyla deniz ekonomisinin bir kısmını canlandırmak için kullanılabilecek işlerden biri sayılır. Deniz tarımının en verimli ürünlerinden biri olan deniz yosunu yetiştiriciliği, farklı ülkelerde yüksek gelir getiren yeni mahsullerden biridir. Algların işlenmesi, su yosunu ve farklı kullanım alanlarına sahip 40 ile 50 civarında ürüne dönüştürülmesi, çeşitli gıda, kozmetik, sağlık, ilaç, tarım, su arıtma, yem ve gıda takviyesi endüstrilerinde kullanılan teknolojik ve bilgiye dayalı faaliyetlerden biridir. Bu alandaki uzman ve aktivistlere göre bu ürünün katma değeri %200'ün üzerinde olup, üretim özelliklerine göre yılın sloganının üretiminde sıçrama doğrultusunda olabilecek planlardan biridir. İnsanların katılımıyla bilimden zenginlik ve gelir yaratmak deniz biyoteknolojisi alanına öncülük edecektir. Yosun yetiştirmek çok az sermaye gerektirir. Yetiştirilmesi için tarım arazisine ve tatlı suya ihtiyaç duymaması, tuzlu sularda yetiştirilmesi mümkün, çabuk verimli bir üründür ve ihracat için iyi bir pazara sahiptir. Bu özelliklerine göre insanlar, özellikle kıyıda yaşayanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler şeklinde deniz yosunu yetiştiriciliğini eğitip, teşvik ederek kendileri için sürdürülebilir istihdam yaratabilir, aynı zamanda üretimin ve milli gelirin artmasına da katkı sağlayabilirler.
Günümüzde denizcilik ekonomisinin büyük bir yüzdesi, yenilikçi fikirleri benimseyen ve yaratıcılığı uygulayan, denizcilik endüstrilerinde dönüşüm sağlayan ve üretimde katma değer yaratan, bilgiye dayalı ve gelişmekte olan endüstrilerden oluşmaktadır. Örneğin deniz suyu dalgalarından elektrik enerjisi üretilmesinde teknolojinin önemli rolünden ya da rüzgar hızını kullanmak için kıyıdan uzak yerlere, okyanuslara ve denizlere rüzgar türbinlerinin kurulmasına işaret edebiliriz. Karaya göre daha yüksek olup bu sayede elektrik enerjisi üretilmiştir. Sualtı robotlarının sualtı gözlemlerinde kullanılması, deniz ve açık deniz yapılarının ve platformlarının denetimi, boru hatlarının denetimi, haritalama, sondaj ve inşaat operasyonlarında yardım, hasarlı parçaların temizlenmesi, sualtı nesnelerinin denetimi, sualtı cisimlerinin keşfi ve kurtarılması bunlar arasında yer almaktadır. Şirketlerin diğer faaliyetleri bilgi tabanı deniz alanında faaliyet göstermektedir. Denizcilik endüstrisinin çeşitli alanlarında faaliyet göstererek denizcilik ekonomisinin büyümesine ve refahına neden olmaya çalışan İran'da denizcilik teknolojisi ve inovasyon ekosisteminde hali hazırda onlarca bilgi tabanlı şirket, denizcilik inovasyon merkezi ve hızlandırıcı faaliyet göstererek ekonomisinin en stratejik alanlarından biri haline gelmiş bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, Halkçı Ekonomi Yılını sloganı çerçevesinde hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Tekrar beraber olunca edeyin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekne çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma, Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingeni getirdi. Ve bu çingenilerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşkali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. Ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hevsev Renk isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Hollandalı barış güçlerinin varlığına rağmen Temmuz 1995'te Bosnalı Sırp güçlerinin doğudaki Srebrenica kentine saldırması sırasında 8372 masum Bosnalı Müslüman çocuk ve erkek öldürüldü. 1993 baharında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Ancak daha sonra savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan suçlu bulunan Ratko Mladic komutasındaki güçler, Birleşmiş Milletler gözetimindeki bölgenin yasalarını çiğneyerek acı bir suç işledi. Sırpların işgaliyle yaklaşık 15 bin Srebrenicalı çevredeki dağlara kaçtı. Ancak Sırp güçleri onları buldu ve binlercesini katletti. Kurbanların cesetleri ülke çapında 570 yerde bulundu. 2007 yılında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenica'da soykırımın gerçekleştiğini hükmetti. 8 Haziran 2021'de Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nin bir alt mahkeme hakimleri, Mladic'i Bosna Hersek'te soykırım, zulüm, insanlığa karşı suçlar, cinayetler ve diğer savaş suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptıran cezayı onadı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast'imizde sizlerle birlikteyiz. Ana içeriği Emir Sulcagiç tarafından yazılan aynı isimli kitaptan hazırlanan podcast, kitabın yazarı olan 20 yaşlarındaki genç adamın ağzından ve soykırımı ve büyük insanlık trajedisini anlatan bir rapordur. O dönemde Birleşmiş Milletler tercümanı rolünü oynayan Bosnalı genç, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük soykırıma tanık oldu. Sulcagiç şu anda bir gazeteci ve Srebrenica soykırımı anıtının yöneticisidir ve en çok Srebrenica soykırımından sağ kurtulanların haklarını savunan yorulmak bilmez çalışmalarıyla tanınmaktadır. Mezardan Kartpostallar adlı kitabı Srebrenica soykırımını hayatta kalan bir Bosnalı tarafından İngilizce olarak yayınlanan ilk kitaptır ve 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak anılan bu soykırımın boyutlarının bir kısmını bu kitaptaki bilgilerden yararlanarak bu sefer bir görgü tanığının ağzından anlatmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim. Hayatta kaldım. Adım herhangi bir ad olabilirdi. Muhammed, İbrahim, İshak, hiç fark etmez. Önemli olan benim hayatta kalmamdı. Pek çok kişi hayatta kalamadı. Birçok kişi aynı şekilde öldüğü gibi ben de aynı şekilde hayatta kaldım. Benim hayatta kalmamla onların ölmesi arasında hiçbir fark yok. Kaldım. Başkalarının ölümünden göğsünde ebediyen büyük bir acı kalan dünyada kaldım. Ben Srebrenicalıyım. Aslında ben başka bir yerdenim. Ama ben Srebrenicalı olmayı kendim seçtim. Ölüm yerinin yanında doğum yerinin hiçbir önemi olmadığına inanıyorum. Doğum yeri bizim hakkımızda özel bir şey söylemiyor. Bir avuç coğrafi bilgi dışında. Ancak ölüm yeri, yaptığımız ve bağlı kaldığımız düşünceler, inançlar ve seçimler hakkında birçok şey söylenebilir. Belki bütün bunlar yanlıştır. Belki insan doğduğu yeri seçemediği gibi öleceği yeri de seçemez. Onlar da doğdukları yerde öldüler. Savaş yıllarında sığınak ve destek aradıkları, sonunda aradıkları, buldukları ve nihayetinde orada ortak acılar içinde birbiri ardına günler geçirdikleri yer. Onlar kurtarılmak için Srebrenitsa'yı seçmişlerdi. Srebrenitsa'da ölümlerini bir o kadar korkunç kılmak için onları seçmişti. Avrupa'nın güneydoğusunda, batıda ve kuzeybatıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, güneydoğuda Karadağ ile komşu olan Bosna Hersek. Üç dinin ve üç etnik kökenin buluşma yeridir. Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvatlar ve Müslüman Boşnaklar. Yugoslavya'nın çöküşünün ardından hırslar ve fanatik milliyetçi duygular Bosnalı Sırpları, ülkenin diğer iki ana etnik grubu olan Hırvatlar ve Boşnaklarla karşı karşıya getirdi. Ve Bosna Hersek'te 5 Nisan 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar süren savaşa yol açtı. Bu savaş sırasında Sırplar bir yandan eski Yugoslav ordusuna ait askeri teçhizatla donatılırken diğer yandan Sırbistan'a karayoluyla bağlıydı. Hırvatlar da Hırvat toprağına güveniyordu ve her ikisi de Hristiyan Avrupa'nın desteği ve avantajlarından yararlanıyordu. Ancak savunma imkanları kısıtlı ve İslam dünyasından uzak olan Bosnalı Müslümanlar istenmeyen ve eşitsiz bir savaşın ortasında kaldılar. Bu nedenle Müslümanların savunma için yeterli askeri teçhizatı yoktu. Sırp aşırılık yanlısı güçler bu fırsatı kullanarak Doğu Bosna'daki Müslümanlara saldırdı ve IŞİD ortaya çıkmadan önce insanlık tarihinin en iğrenç suçlarını işlediler. Mayıs 1992'nin ortalarında Sırp güçlerinden kaçan on binlerce insan Srebrenitsa'ya akın etti. Yugoslav Ulusal Ordusu'nun topçuları, şehirleri ve köyleri ateş yağmuruna tutmuştu. Sırp güçleri arkalarında kandan iz bıraktı ve önlerinde hikayesini duyunca insanların kanını donduran bir felaket yaratmak için sağ kalanları ve hayatta kalanları öncüler gibi Srebrenitsa'ya gönderdiler. Sırplar Srebrenitsa'yı yağmaladıktan sonra Mayıs ayının ikinci haftasında şehri terk etti. Srebrenitsa terk edilmiş bir şehir ve on binlerce yoksul ve çaresiz insanın buluşma yeri haline geldi. Ve ben Emir Solucagić, bu binlerce kişiden sadece biriyim. Ben ve ailem, arkadaşlarım ve tanıdıklarım. Bundan sonraki 3 yılda, yani Srebrenitsa'nın 1992 yazında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesinden, Temmuz 1995'te Sırpların saldırısı ve Müslümanların vahşice öldürülmesinin ve şehrin düşmesine kadar geçen sürede pek çok insanla tanıştım. Hatta bazıları aynı yıllarda öldürülen bazı akrabalarımın yerini aldı. Bazıları da bize hunharca ihanet eden eski Sırp arkadaşlarımın yerini aldı. Srebrenitsa'ya ilk geldiğimizde çöl gibiydi. Neredeyse tüm günümüzü şehri kuşatan Sırpların pususunun yakınından yürüyerek
geçirdik. Hayatımızı şehrin yolunu bildiğini iddia eden bir çocuğun ellerine bırakmak zorunda kaldık. Yol boyunca bizim hareketimizin tam tersi yönde yağmur yağıyordu. Annem ve kız kardeşlerim Skanderovich'ten uzak bir akrabanın yanında kalıyorlardı. Srebrenica'ya çok da uzak olmayan, Sırpların henüz ulaşamadıkları bir köy. Bir gün önce radyoda şehrin kurtarıldığını duymuştuk. Bu nedenle haberin doğruluğundan şüphe etsek de gidip kendimiz görmeye karar verdik. Srebrenica'ya gitmek babamın fikriydi. Bana göre bu fikir hepimizin içine düştüğü çaresizliği temsil ediyordu. Arkamızdan yürüyen kadınlardan biri sürekli ağlayan bir bebeği kucağında tutuyordu. Adamlar çocuğu susturmasını istediler, bağırıp çağırdılar ama kadın yapamadığını söyledi. Sırp yerleşimine yaklaşıyorduk. Daha ileri gittiğimizde lider rotanın en tehlikeli kısmına yaklaştığımızı ve Sırp personel taşıyıcılarının her iki tarafta bizden sadece 50 metre uzakta olduğunu söyledi. Çocuk birdenbire sustu. Bir saat sonrasına kadar hiç sesi çıkmadı. Tam olarak Srebrenica'ya giderken Sırp Prijević köyünden geçmek için gereken miktar. Evet, en çok korktuğumuz yer. Biraz sonra terk edilmiş bir şehre ulaştık. Srebrenica, gri bir şehir, depresyonla dolu bir şehir. Şehir merkezindeki evlerin tamamı yanmış. Yanık izleri taze olduğunu gösteriyordu. Sırplar şehri bir gün önce, belki de iki gün önce terk etmişlerdi. Sırp Cumhuriyeti Demokrat Partisi Genel Başkanı Goran Zekić'in Srebrenica bölgesinde öldürülmesinin hemen ardından. O zaman duyduğumuz tek şey bir gencin pususuna yakalandığıydı. Aynı olayda öldürülen bir genç arabasına el bombası atarak onu öldürmüştü. Bu direnişin ilk işaretiydi. Sadece birkaç ay sonra Srebrenica, Bosna Hersek'te kurtarılan ilk şehir oldu. Tabii daha kesin konuşmak gerekirse şehrin mülkiyeti konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmadığı için şehir kurtarılmadı. Sırplar şehri kaybetmediler ama bir çatışma durumunda şehri savunamayacakları sonucuna vardıkları için şehri bırakıp gittiler. 18 Mayıs 1992 Srebrenica'daki hayatımın ilk günüydü. 3 yıl boyunca 1000 günden fazla her günü diğerinden daha kötü bir şekilde kaldığım yer burasıydı. O günü hatırlıyorum. Çünkü o gün muhtemelen hayatım boyunca kendimi özgür hissettiğim tek gündü. Gerçi bunu o zamanlar Sırplar tarafından kuşatılmış olan Srebrenica için söylemek tuhaftı. Hayatta kalacağıma dair derin bir duyguyu ilk kez hissettiğim gün. Bu duyguyu hala hatırlıyorum. Abluka soğuk ama doğru bir şekilde içerideki bizlerle dışarıdakiler arasında tüm farkları ifade eden bir kelimedir. Biz Srebrenica'yı hiçbir zaman bu şekilde adlandırmadık. Çünkü o ismin bizim gerçeğimizle hiçbir ilgisi yoktu. Orada şöyle derdik: bakır kap, dünyanın sonu, apandis. Çünkü bu sözler hissettiklerimize daha yakındı. Her gün neler yaşadığımızı, dünyanın geri kalanı anlayamazdı. Aslında 3 yıldır kuşatma altında olan bu küçük kasaba, daha çok savaş esirlerinin toplandığı bir toplanma kampı gibiydi. Tek fark kuşatma altındaki bölgelerin sınırlarının sürekli değişmesiydi. Hiçbir şekilde sabit bir sınır yoktu. Sınırları değiştirmenin her zaman güçlü olanın yararını olduğunu bilmek, insanların yüreklerine korku salmıştı. Tehlike buradaki, kamptaki kadar görünür değildi. Burada göremediğimiz insanlar kimin hayatta kalacağına karar veriyordu. Kurbanların kim olduğunu bilmekle bile ilgilenmeyenler. Mağdurların acıdan buruşmuş yüzlerini bile görmeyenler. Sırp topçusu şehirden o kadar uzaktaydı ki onları göremiyorduk. Ama bizi korkutacak kadar yakındı. Nerede olursak olalım, ne yapıyorsak yapalım, aklımıza hep tek bir şey geliyordu. O da havan mermisinin sesi ve beraberinde getirdiği ve daha düşünmeden bizi içine alan ölümün sesiydi. Havan topları gökyüzünü bir anda yarıp kendi ritimleriyle diledikleri yere istedikleri zaman iniyorlardı. Sürprizleri artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ve bu saldırıların en büyük mağdurları da bunlara alışık olmayan insanlar oluyor. Kentin küçük meydanında, savaşın ilk aylarında düzenlenen havan saldırılarından birinde hayatını kaybeden kadının kalıntıları, evlerin kapı ve duvarları ile meydanın yakınındaki köşkün kapısına yapıştırıldı. Elinde sepet bulunan o kadın, pazardan dönerken roket yağmuruna tutulmuştu. Her gün binlerce insan aynı yoldan geçiyordu. Ve çok azı o kadının çürüyen kısımlarına dikkat ediyordu. Ölümü beraberinde getiren şeylerden çok, ölümün kendisine çok çabuk alışmıştık. Ölümü kabul edebilirdik. Ama ölüm korkusu bizim için kabul edilemezdi. Çoğu zaman vaktimizi şehrin büyük kafesiyle ana mağaza arasında yer alan küçük bir parkta geçirdik. Sosyalist mimarinin sembolü olarak mağaza ve kafenin birleşimi eski Yugoslavya'nın her küçük taşra kasabasında bulunabilen ve çoğu insanın zamanını İkisinden birinde geçirdiği 2 yerdi. Genellikle gün içinde yiyebildiğimiz tek yemekten önce ve sonra oradaydık. Bir yere oturup karşımızdaki geniş sokağa bakardık. Ve çocuksu ve dehşete düşmüş gözlerimizde çirkin bir görüntüyle yeni bir dünya oluşmuştu. Çevremizdeki insanlar bir gecede değersiz varlıklara dönüştüklerini görünce şaşkına dönüyor ve bununla baş etmeye çabalıyorlardı. Eski dünya bir daha geri getirilemeyecek şekilde kaybolmuştu. Ve yeni dünya suçluların, eski mahkumların, rüşvetçi polislerin eline düşmüştü. Kaderimizin sahibi kuşatma etrafındaki Sırplardı. Geçmişin derinliklerine gitmiştik. Geleceğin bizim olmadığını biliyorduk. Sonunda hayatta kalmak istiyorsak, yeni bir hayata, geçmişle hiçbir ortak yanı olmayan bir hayata başlamamız gerektiğini biliyorduk. Yırtık elbiselerle, çalıntı ayakkabılarla, çürük diş izleri taşıyan kırık ekmeklerle büyümüştük. Ama ne fayda? Hepimiz başkaları için eşit derecede önemsizdik. İlerleyen yıllarda şehirdeki yönetim sistemini olabildiğince yakından tanıma ve içinde bulunduğumuz hayal kırıklığı ve acıdan onların payının ne kadar olduğunu anlama fırsatı buldum. Gözlerimi her şeyden çok acıtan şey, o zamana kadar bana ifşa edilmemiş olan ilkelliklerini görmekti. Anlaşılan tek şey, savaşın ilk haftalarında Srebrenica civarındaki bir köyde kendi aralarında kendi kabilelerine göre görev paylaşımı yaptıklarıydı. Her biri kendi özel anlayışıyla hüküm sürüyordu. Dışarıdan kuşatmanın yanı sıra içeride de kuşatma altında olduğumuzu hissettim. Şehrin trajik düşüşüne kadar devam eden bir şey. Sanki ilkel toplumlara dönüşmüştük. Hukuk diye bir şey yoktu. Hükümet karşılıklı güç ilişkilerine dayalıydı. Halk artık hükümetin sorunu değildi. Zaman geçtikçe insanlarla mesafeleri daha da derinleşti. Bazı belediye yetkilileri arabalarına binebilecek kadar zenginken sıradan insanlar yırtık ayakkabılarla onlarca kilometre yürümek zorunda kaldı. Kıtlık zamanlarında bile sofraları genellikle cömert olurdu. Ama büyükannemin yediği tek şey haşlanmış soya fasulyesiydi. Tanık olduğum sevdiklerimin ölümü bana çok pahalıya mal oldu. Onlar gittikten sonra her şey artık anlamsızlaşmıştı. Bırakın yaşamı, ölümün kendisi dahi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast'in 1. bölümünün sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, Amerika ve Siyonistlerin sonunun Firavun'un sonu gibi olacağını belirtti. Amerika Başkanı Trump, cumartesi öğlen saat 12'de Gazze'de ne olacağını bilmiyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Amerika Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planının küresel barış için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. 350 Yahudi haham Donald Trump'a hitaben bir mektup imzalayarak Filistinlilerin Gazze şehrinden çıkarmasına yönelik planına karşı çıktı. Arap parlamentosu Mısır ve diğer üye ülkelerin Trump planına karşı tutumunu destekledi. Mısır Başbakanı, Mısır'ın Filistin halkının yanında olduğunu ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini söyledi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, Trump'ın Gazze yönelik tehditlerine karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. UNRWA, Birleşmiş Milletler'in Gazze sakinlerinin zorla başka ülkelere yerleştirilmesini kabul etmediğini belirtti. İran ve Rusya, Batı Asya'daki son gelişmeler, özellikle Suriye hakkında istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika hükümetinin göçmenleri ve bazı İran vatandaşlarına yönelik uygunsuz davranışını kınadı. İran, Pakistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran hakkında kapsamlı raporun muhtemelen gecikmeli olarak sunulacağını belirtti. Ve Malezya'da seçkin İranlı bilim insanlarına ödül verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre,
11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.